T-Cetveli'nin yeni bölümünden herkese merhaba. T-Cetveli'nin bu bölümünde son dönemde yanlış bilginin yayılmasında karşımıza çıkan en önemli programlardan biri olan WhatsApp veya kapalı mesajlaşma programlarındaki yanlış bilginin yayılımını konuşacağız. Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş, ben Emre Saklıca bu konuyu konuşacağız. Koronavirüs salgını sırasında gruplar arasında dolaşan içerikler ve yanlış bilginin yayılım hızının artması nedeniyle WhatsApp, Telegram gibi programlar sıkça tartışılır oldu. Hatta WhatsApp bu süreçte bazı kısıtlamalar da getirdi ve mesajların gönderileceği kişi sayısında, forward etme konusunda ufak limitlemeler yaptı. Tabii şimdi bu tip gruplar ve bu tip bilgiler daha farklı bir dinamiğe sahipler. Başlangıç noktası olarak aklımda şöyle bir şey var. Bu tip kalabalık WhatsApp grupları aile gruplarına dahil misiniz?
Ben dahilim. Birkaç tane böyle grubum var ama çoğunlukla daha çok işle alakalı gruplar.
Gülün sen de?
Ben çok az grupta varım sanki ama beni ya burada ifşa edeceğim durumu ama söylemem lazım.
Söyle söyle.
Bir açık öğretim dersi alıyorum ben, aşçılık dersi. Oranın grubuna girmiş bulundum. Yani o da şeyden işte sınavları falan soruları takip edebilmek için. Orada gerçekten ilk kez hiç tanımadığım insanlarla bir arada bir WhatsApp grubunda bulundum. Ve orada da yanlış bilgilerin arada paylaşıldığını gördüm. Hatta gizli gizli teyit linki de atıyorum bazen. Böyle özellikle korona zamanında. Ama diğer gruplarım hep şey yani aile grupları falan çok daha sınırlı sayıdaki kişilerden oluşuyor.
Orada nasıl tablo? Şimdi ben de kendi adıma söyleyeyim. Özellikle WhatsApp'ta birkaç gruba ben de dahilim. Bu salgın döneminde biraz gelmeye başladı karşıma bu tip paylaşımlar ama onun öncesinde yoktu. Sizde nasıl? Geliyor mu bu tip fazla İçerikle karşılaşıyor musunuz?
Benim dahil olduğum gruplara genelde Atakan şuna bir bakın ya diye gönderilen linkler var.
Bana da öyle ya.
Çoğunlukla teyit bunu teyitlesin, teyit bunu teyitledi mi diye gönderiyorlar. Benim o grupta olduğumu bildikleri için zannediyorum öyle hemen böyle bir şey varmış diye paylaşım yapmıyorlar.
Yani son dönemde bu konuşmalarda ve etrafımızdaki herkesin dahil olduğu aile grupları diyeyim. Daha çok işte hem akrabaların bir araya geldiği kalabalık gruplar oluyor. Bazen işte bu mezun okul grupları, bazen farklı gruplar halinde WhatsApp'taki o gruplarda iddiaların sayısı fazlasıyla artmaya başladı. Ya bunun nedenleri yani biraz aslında diğer mecralardan da sıyrılmaya başladı ve çok fantastik şeylerle karşılaşır olduk. Mesela koronavirüs döneminde hiç adını sanını duymadığımız doktorlarla ilgili iddialarla karşılaştık. Şehirlerin adının değiştirilerek helikopterlerle sulanacağıyla karşılaştık. Fantastik senaryolarla karşılaştık ve burası yeni bir mecra olarak karşımızda durmaya başladı. Bazı hesaplamalar da var. Bugünlerde herkes takip ediyordur. Mesela 10 kişilik bir grupta bulunuyorsunuz ve 5 tane gruba bir iletiyi gönderdiğinizde oradan sadece birer kişi gönderdiğinde %10'u gönderdiğinde birkaç adında milyonlarca kişiye bu yanlış bilginin eriştiği gibi hesaplamalar var ve bunlar çok daha çarpıcı hale getiriyor. Biraz bu sorunu konuşarak başlayalım. Niye arttı WhatsApp'ta sizce bu paylaşımlar?
Vallahi benim şöyle bir öngörüm var. En azından içgörü diyeyim. Böyle zamanlarda arkadaşlarımızla, ailemizle daha fazla iletişimde kalmaya çalışıyoruz. Bu çok normal çünkü birbirimize dayanışma göstermeye çalışıyoruz. Hem psikolojimizi korumak için hem birbirimizin sağlığını kontrol etmek için. Böyle olduğu zaman da dayanışmayı WhatsApp gibi yerlerde kurmaya başlamamız aslında bizim bilgi paylaşım alışkanlıklarımızı da doğrudan etkiliyor. Karşılaştığımız, gördüğümüz her bilgiyi direkt WhatsApp grubumuzda paylaştığımızda onlarla bir dayanışma içerisine girdiğimiz hissine kapılıyoruz. Bu nedenle bence bu tarz WhatsApp gruplarında ya da işte kapalı platformlardaki paylaşım sayısı artıyor. Paylaşım sayısının artması demek yanlış bilginin de artması demek aslında. Aslında insanların bana kalırsa çok fazla kötü niyeti olduğunu da söylemek mümkün değil. Çoğunlukla biraz işte dayanışma göstermek için dediğim gibi biraz herkesin görmediğini düşünebildikleri bazı bilgileri paylaşmak için bunu yapıyorlar. Ama asıl motivasyon burada kötü bir niyetten ziyade bir arada olduğunu gösterme hissi ve bir bilgiyi paylaşarak yardımcı olma gayreti.
Acaba daha mı güvenli geliyor? Ben onu düşünmeye başladım bugünlerde. Yani mesela Twitter'da, Facebook'ta paylaştığınız bir şey orada kalıyor bir tarafıyla ve sizin duvarınızda silmediğiniz sürece daha saldırıya da açık gibi duruyor. Ama WhatsApp'ta yani paylaştığın kişi bir aile grubunda konuşuyorsak senin akraban ve biraz daha ahkam kesme diyeyim. Yani bir art niyetli olmasa yani bir şeyleri söyleyebilme konusunda daha özgür hissediyor olabilir mi acaba kişiler? Yani daha hunharca paylaşıyor olabilir mi? Bunu biraz düşünmeye başladım. Sanki elini daha cömert alıştırıyor bu konuda. Öyle geliyor.
Kesinlikle ben katılıyorum buna. Ama Türkiye'ye dair çok ilginç bir veri var o konuda Emre. Reuters'ın son raporunda Türkiye tanımadığı insanlarla politika ve haber paylaşılan WhatsApp gruplarında en çok bulunan ülke arasında. Yani birinci galiba ya da ikinci, emin değilim ama. Yani Türkiye'de insanlar gerçekten de kendilerini daha fazla güvende hissetmek için bu gruplarda bence daha aktifler. Ve siyaseti ya da haber paylaşmayı gruplarda daha fazla yapıyorlar. Ama işin ilginç yanı aynı şekilde daha fazla da siyasetin ve haberin konuşulduğu hiç tanımadığı insanlarla bir araya gelebiliyorlar WhatsApp'ta. Yani benim en azından tanımadığım insanlarla bulunduğu bir WhatsApp grubu var mesela. Çok uzun zamandır ilk kez yaptığım bir şey. O yüzden Türkiye'de bu çok yaygın ve orada da tartışılıyor yani. Tanık alıyoruz böyle şeylere. İnsanlar açıkça yine konuşuyorlar. Birbirlerini tanımasalar dahi. Ama daha güvende hissediyorlar. O güvenlik meselesi de yani bir platformda açıkça örneğin ailenizle bir şey paylaşırken ya da ne bileyim Facebook'ta ya da Instagram'da paylaştığınızda hep kafanızı gruplandırıyorsunuz insanları. Yani şu görürse buna böyle tepki verir, bu görürse böyle tepki verir diye. Hani Instagram'ın yeni story özelliğinde de şey var ya, yakın arkadaşlarla paylaş diye. Ben çok sık kullanıldığını görüyorum mesela. Bunun da bir nedeni var, çünkü her şeyi herkesle paylaşamayacağımızı düşünüyoruz. Ya da herkesin sizi o şekilde görmesini istemiyorsunuz ve bazı kendi özel anlarınızı ya da özel bilgilerinizi belirli kişilerle paylaşmak istiyorsunuz. WhatsApp tam olarak bunun yeri. Yani lisedeki arkadaşlarınla başka şey paylaşabilirsin. Ailenle başka şey paylaşabilirsin. Çok yakın bir arkadaşınla ya da arkadaş grubunla başka bir şey paylaşabilirsin. WhatsApp bunu sağladığı için de psikolojik olarak bence hem o clusterları, bölünmeyi çok net yaratıyor insanların zihninde. O yüzden daha güvende hissediyorsunuz. Hem de farklı bilgilerinizi paylaşabilme şansınız var. Tek sıkıntısı bence bilginin de bu kadar hızlı yayılıyor olmasının sıkıntısı. Takibi çok zor. Önceden bir bilgi paylaşıldıysa da yeniden de paylaşılabiliyor. Aynı grupta mesela. Aynı grupta tekrar tekrar paylaşılan bilgi de daha fazla kişinin maruz kalmasına neden olabiliyor. Alıyor bir gruptan başka yere forward ediyor. O bilgi tekrardan bir kişinin karşısına çıkabiliyor. O bir zihinde besliyor bu durumu. İkincisi de daha fazla yaygınlaşmasını sağlıyor. Bir de bu kişi bunu görmüş müdür, bu kişi bundan haberdar mıdır diye herhangi bir engel koymuyor insan kendisine bunu paylaşırken. Bunların da bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben biraz.
Bu konuda ben sana katılıyorum. Şimdi bu kapalı gruplarda özellikle hem o mesajların sıkça gelmesi hem paylaşımı konusunda farklı bir denklem söz konusu. Eskiden ev misafirliklerine gidilir veya işte üniversite arkadaşlarının o WhatsApp gruplarının daha çevrim dışı ortamlarda devam ettiğini düşündüğümüzde, belki mesela birisinin bir siyasi duyumu veya bir konuda bir görüşü, bir şeyi varsa orada söylediğinde diğer tarafa giderken kulaktan kulağa bu kadar hızlı gitmiyordu. Ama bugün bir WhatsApp grubunda, biz bugün üçümüzün bir grubu olsun, burada bir bilgi paylaştığımızda, tabii WhatsApp'ın kısıtlamaları yok kabul edelim, Atakan bunu 100 kişiye anında forward tuşuna basabilir ve bütün telefon rehberine gönderebilir. Ki bir dönem böyle toplu mesaj halinde bir sürü forward içerikler geliyordu. Yani biraz galiba yine yeni bir iletişim metodunun hayatımızda değiştirdiği şeyler ve burada neyi paylaşıp ne zaman paylaşmama konusunda biraz hızlı davrandığımız bir süreçteyiz. Yani evet, sen ailenin yanında kendini güvende hissedip orada bir şey söyleyebilirsin veya bir bilgiyi paylaşabilirsin, bir şey duymuşsundur ya da gerçekten fantastik bir fikri. Orada birisi bunu alıyor, bir arkadaşına söylüyor. O arkadaşının grubunda aynı güvenli olmadan bu bambaşka bir şey haline alıyor. Ve karşımıza yüz binlerce, milyonlarca kişiye yayılmış tuhaf içerikler geliyor ki yakın zamanda yayınlayacağımız içeriklerde WhatsApp üzerine başlıklarla çok daha fazla karşılaştık. Siz de fark ediyorsunuzdur. Ve bunların bizim önümüze gelmesi de çok ciddi farklı zamanlarda, farklı ortamlarda olabiliyor. Tesadüfen bir grubumuz dokunduğu birisinde de olabiliyor. Ve bunları yazan kişilerin ne amaçla yazdığı, ne olduğu da çok bilinmiyor. Galiba biraz burada o paylaşım motivasyonunu gözden geçirmek gerekiyor. Yani tutup evet WhatsApp'ın buna bir kısıtlama getirmesi miydi çözüm? niye bu raddeye geldi iş? Yani onun birazcık ben kafamda tartmaya çalışıyorum.
Ya bu iş giderek işte bu daha önceki bölümlerde konuşmuş muyduk hatırlamıyorum. Artık çok fazla da bir yerlerde konuştuğumuz için hepsi birbirine de girmeye başladı. Bir yandan iyi bir şey, bir yandan da neyi nerede konuştuğumun ben ucunu kaçırmaya başladım. Şöyle bir durum var işte, eski mail zincirlerine döndü olay. Maille yapılan o forward zincirleri, sürekli herkesin birbirine ilettiği böyle sayfalar dolusu sanki gizli bir bilgiyi ifşa edermiş gibi yazılmış metinler ya da fotoğraflar şimdi kendisine WhatsApp'ta yer buluyor. Yani aslında alışkanlıkta çok bir değişiklik yok. Mecralar değişiyor ama insanların motivasyonları ya da alışkanlıkları aynı kalıyor. Bir de şöyle de düşünmek lazım. Şimdi bizim teyitçiler olarak internete bakışımız çok farklı bir yerde konumlanıyor. Yani biz bir perspektiften bakıyoruz. Ama her kullanıcı bizim baktığımız perspektife sahip değil. Her kullanıcının interneti görme biçimi, interneti algılama biçimi farklı. Şimdi biraz şeyi düşünelim. İnternetin böyle hayatımıza ilk girdiği zamanları, işte artık her bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bilgi parmaklarınızın ucunda. Sadece bir tıkla dünyanın bütün yüzyılların bilgisine ulaşabileceğiniz bir yer açıldı önünüzde falan. Bu sanki kutsal bir bilgi hazinesiymiş burası ve bunun içerisindeki her şey doğru olmak zorundaymış gibi bir algıya yol açıyor olabilir. Eğer yeterince dijital okuryazarlığa sahip değilsek özellikle. Zaman zaman şeyle de karşılaşıyoruz. Geçen günlerde bir örneği vardı, hatırlarsınız belki. Bir gazetenin haberine Google Translate, işte bu sayfayı çevir butonuna tıklamış biri. O sayfayı Google Translate İngilizce'ye çevirmiş ve işte Fahrettin Koca'nın adını Google Translate Fahrettin Husband olarak çevirmiş. Şimdi bunun screenshot'ını bakın gazete nasıl da İngilizceyi bilmiyor ve nasıl da yanlış bir İngilizceyle bakanın adını yazmış diye paylaşmışlardı. Bu bana direkt şeyi hatırlattı, gösterdi. Dijital okuryazarlık meselesi bu kadar önemli. Bir butona tıkladığınızda ne olduğunu bilmiyorsanız, bir butona tıklayınca hangi aksiyon harekete geçiyor, bu arasındaki korelasyonu, nedenselliği kuramıyorsanız eğer, bu tarz yanlış bilgileri yemeniz de çok kolay aslında. Neyse, başa döneyim, biraz dağıttım konuyu ama buradaki motivasyona dönecek olursak, aslında ben yine belirsiz dönemlerde, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde bu yardımlaşma duygusunun önemli olduğunu düşünüyorum ve buna karşı yapılacak önemli adımlardan, atılacak önemli adımlardan birinin empati kurmak olduğunu düşünüyorum. Yani WhatsApp'tan bize bir bilgi gönderen insanın onu hangi niyetle göndermiş olacağını düşünmemiz lazım. Bu insanlar zarar verme amacıyla yapmıyor olabilirler. Gerçekten yardımcı olmaya çalışıyor olabilir. Ve o ihtiyaçlarını bu şekilde dışa vuruyor olabilir. Belki o ihtiyacı doğru yere kanalize etmeye çaba sarf etmemiz, biraz o duyguyu anlayıp biraz onu yönlendirecek şekilde yaklaşmamız en azından karşımızdaki insanları cahil yerine koymaktan çok daha iyi bir yöntem. Ben artık gerçekten bu yanlış bilgi paylaşılanlara karşı bir cahillikmiş, salaklıkmış, işte aptallıkmış, mankafalılıkmış şeklindeki tavırlardan çok rahatsız olmaya başladım. Bu insanlar cahil olmak zorunda değil, bu insanlar IQ seviyesi düşük olmak zorunda değil. Bu insanların duygularını anlamak lazım, bu insanların paylaşım alışkanlıklarını gözlemlemek lazım. Dolayısıyla biraz buralarda bir yaklaşım önerim var.
Şimdi burada bence dijital okuryazarlık anahtar kelimelerden birisi. Özellikle bu WhatsApp'ın son dönemde Twitter'laşması diyeyim. Bir Twitter'ın çok bilgi kirliliğinin yığıldığı ve yayıldığı bir, daha arttığı bir dönem vardı. Şu anda WhatsApp da onu yaşıyor. Sanırım insanların gözüne, yani söylediğin gibi, o kalıpları kullanmak, işte cahilmiş, oymuş, buymuş gibi yaklaşmak, evet, doğru değil. Ama insanların sanırım bu mesajlar geldiğinde, belki de kriz anlarında karar verme konusunda düşünce açısından biraz daha zorlandığı bir süreci yaşıyoruz. Çünkü yani gözümle gördüğüm bir şeyi anlatmak istiyorum burada. Mesela doktorların olduğu bir WhatsApp grubuna şahit oldum ve bizim de sitede ele aldığımız analizlerden birisi ve bu ciddi ciddi dijital okuryazarlığın ötesinde içerik olarak bir belge üzerine, bu Sağlık Bakanlığı'nın belgesi üzerine hazırladığımız bir analizdi hatta. Mesela oradaki belgeyle belgenin, bizim haberi, bizim analizi paylaşıldığını gördüm grupta ve o analiz gittikten sonra ona rağmen olabilir ama bunlar gayet, bu belge gerçek gibi duruyor. Her şeye rağmen mesela buna ayak direyen doktorlar olduğunu gördüm. Veya bir diğer analizde, yani yine bulgularla Dünya Sağlık Örgütü veya bir şeyden bir veriyi koymuşuz. ve ciddi ciddi sağlık tartışması olarak söylenmiyor bu. Bir hurafe üzerine, bir yanlış bilgi başka bir şeyin üzerine, bir örnek üzerine konuşulurken yine bizim analiz gidiyor ve yine benzer bir tepkiyle bir geri tepme etkisi yaratıyor. Ve bu gerçekten bir doktor bunu yapan. Yani 2-3 ayrı doktordan aynı tepkileri gördüm. Sanırım biraz bu gruplarda belki de kriz anlarında ortamın etkisiyle mi, topluluğun etkisiyle mi biraz galiba süreçlere yaklaşırken kişilerde karar vermede zorlanıyor gibi hissediyorum. Yani dijital okur yazarlığın yanında bir iki şeyi daha düşünmemiz gerekiyor galiba. Yani belki orada insanların da zorlandığı ve yani evet o bizim alanımıza girmiyor ama psikolojik açıdan problemler yaşadığı bir dönemdeyiz. Kriz anları galiba böyle bir sıkıntı daha doğuruyor bence.
Orada Atakan'ın güzel bir önerisi vardı. Geçen gün bundan bahsetmişti. Hatta bir yere not düştüğünde görmüştüm. İnsanları biraz rencide etmeden doğru bilgiyi paylaşmak gerekiyor galiba. Yani sen saçmalıyorsun bu yanlış dedikçe o geri tepme etkisiyle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Yani bunun işte yine Atakan'ın söylediği o baştaki şeyle de alakalı. Yani bu insanlar aptal, bu insanlar bilgisiz, bu insanlar uzmanlığını yeterince içselleştirememiş, bu yüzden paylaşıyorlar gibi bir açıdan baktığımızda ve bu şekilde iletişimi kurduğumuzda WhatsApp gruplarında bence kendilerine koruma kalkanı çekmeleri çok doğal ve kendi söylediklerini diretmekte ısrar etmeleri de çok doğal. Bir de bu bence WhatsApp'ta daha da normal çünkü daha küçük bir alanda kendini daha çok ispat ettiğini düşündüğü bir alanda yanlışlandığını görüyor ve belki de tanıdığı insanlar karşısında tırnak içerisinde rezil oluyor. Bu da onu büyük ihtimalle kötü hissettiriyor ve kendi ilk savunduğu şeye dönmeye çalışıyor. Yani şey demesi çok kolay değil çünkü pardon ya ben de bunu gerçek sanmışım, inanmışım pardon demek zor bir şey yani bunun çok zor olduğunu da bence deneyimledik artık dördüncü yıla doğru ilerliyoruz. Ben böyle çok kolay hatasız kabul eden okumuş insanın hatta daha az rastladım. Yine tırnak içerisinde söylüyorum. O yüzden o zor bir direnç. Ya biraz nasıl iletişimi kurmak gerektiği üzerine tartışmak gerekiyor belki. Bu zaten teyitçilere de çok söylenen bir şey bu arada. Bunu böyle bir otoriter üslupla söylememek, didaktik şekilde aktarmamak gerektiği üzerine konuşuyoruz. Bunu WhatsApp gruplarında da daha fazla yapabiliyor olmamız lazım. Yani arkadaş gruplarımızla paylaşırken bunu ya sen salak mısın buna mı inandın falan diye dalga geçmek o kişiyi başka bir paylaşım yapmaktan da alıkoyuyor bir yerden sonra.
Söylediğin çok önemli. Bak şimdi evet bu anlayış sende, bende, bu ekipteki kişilerde olabilir ama bunun nasıl aktarılacağı konusunda galiba ailemizin teyitçilerini birazcık onlarla konuşmamız gerekiyor. Belki de fark etmişsinizdir. Twitter'da birkaç böyle paylaşım da geliyor. Aile gruplarını paylaşarak işte onlara teyitin linklerini gönderenler. Hatta Uraz da mesela çok sık bizi mentionlayarak orada şeyi paylaşıyor. Ailesine gönderdiği işte doğrusu bu bak, doğrusu bu bak diye. Burada sanırım bu tip gruplarda paylaşım yapanların o bizim tercih ettiğimiz yolu yapmasında fayda da var. Dediğim gibi o didaktik ve yukarıdan bir tavırla değil. Biraz daha şirin belki, biraz daha onların anlayacağı dilden bir şey yapmasında fayda var gibi geliyor.
Bir de Gül'ün altını çizdiği çok önemli bir konu var burada Emre. Yani kimse kendisine cahil dedirtmez yani. Ya da kimse kendisine evet. aptal yerine konulduğunu görmek istemez. Hiçbirimiz istemeyiz bu arada. Özellikle bunu başkalarının karşısında yapıyorlarsa daha da kızarız, belki sinirleniriz, belki ne diyorsun sen diye karşı tepkide bulunuruz. CNN'de bununla ilgili yayınlanan bir yazı vardı. Orada çok değerli bir öneri vardı. Eğer İçinde bulunduğunuz WhatsApp grubunda biri yanlış bilgi paylaşıyorsa onu grubun önünde rencide etmek ya da ona grubun önünde bak bu paylaştığın yanlış demek yerine gidip önce onunla özelden konuşun diyordu. Özelden gidip ona yazıp bak ya, paylaştığın şey doğru olmayabilir, burada bununla alakalı bir kaynak var, bununla alakalı bir teyit var deyip önce o kişiyi özelden uyarıp ondan sonra grupta onun hatasını düzeltmesini beklemek daha iyi bir yöntem olabilir. Gerçekten şeyi hesap etmeden paylaşım yapmak insanların yani duygularını hesap etmeden, onların toplum karşısında işte gruplar içerisindeki pozisyonu hesap etmeden paylaşım yapmak, yapmak istediğimizin aksi bir sonuca götürebilir bizi ve incitici olabilir. Biraz bunu düşünerek hareket etmek de iyi bir yöntem olabilir bence.
Evet, doğru söylüyorsun. Çok güzel bir tavsiye. Yani şeyi düşünsenize, bir toplantıdasınız, bir hatalı bir şey söylüyorsunuz. Orada herhangi birinin, yakın da olsa bir tanıdığınızın size bir uyarıda bulunması her zaman direkt kabul edebileceğiniz bir şey olmayabilir. Bunu kişiliğinize yapılmış bir saldırı olarak da algılayabilirsiniz. Belki dediğin gibi özelden gidip konuşmak, belki işte o bize gelen görüntülerde olduğu gibi zaman zaman şirin uyarılarda bulunmak veya başka yaklaşım metotları geliştirmek burada iyi bir çözüm olabilir diye düşünüyorum ben. Güzel bir nokta söylediğin gibi. Yani bir tarafta şunu iyi hesaba katmak gerekiyor galiba. Yani bir de dünyanın böyle en gizli belgeleri, bilgileri bizim WhatsApp gruplarımızda birden karşımıza gelmiyor. Yani bu Twitter'da da hiçbir zaman olmadı, Facebook'ta da. Yani genelde bu gibi şeyler gelmiş gibi paylaşıyoruz hep. Yani bu mesajı paylaşmak neyi değiştiriyor, onu biraz düşünmek gerekiyor bence. Neden bu mesajı paylaşayım? Neden ben bunu 20 kişiye forward edeyim? Bir şeyi değiştir. Yani gerçekten rasyonel bir şey mi bana gelen mesaj? Onu bir iyi tartmak gerekiyor. O dijital okur yazarlık alanında birçok şeye, detaya değinmek gerekiyor.
Tartması çok zor ama Emre. Yani tartması gerçekten zor. Çünkü neden? Şu örneği vereceğim. Şu an o konuyla da ilgileniyorum ve uğraşıyorum diye o örnekten gideceğim. 5G meselesi. Şimdi 5G ile ilgili...
Evet, yani bu ara çok yaygın.
Çok saçma gelebilecek şeyler var, tamam mı? Mesajlar yayılıyor, işte bir şeyler dolaşıyor falan. Tamam da niye saçma? Şimdi çok teknik bir konudan bahsediyoruz. Ben 5G konusu hakkında bir uzmanlığa sahip olmak zorunda değilim. Ki değilim. Sıradan herhangi biri de bu konuda bir uzmanlığa sahip olmak zorunda değil. Aynı şekilde koronavirüsle ilgili karşımıza çıkan her şeyle alakalı. Kimse bu konuyla alakalı bir uzmanlığa sahip olmak zorunda değil. Ve işin kötüsü, araya birkaç teknik bir şey eklediğinizde siz yani ya da o mesajı paylaşanlar diyeyim, bir uzmana dönüşüyorsunuz. Sanki o konuyu bilenmiş gibi algılanabiliyorsunuz. Çünkü insanların bilmediği bir şey hakkında bilgi veriyorsunuz. Yani insanların buna inanması kadar bence doğal bir şey de yok. Yani şunu demek çok saçma. 5G ile koronavirüsün ne alakası var? Ya tamam da niye alakası yok? Benim bunu öğrenebilmem lazım. Yani benim bunu biliyor olmam lazım. Ama ben bunu bilmiyorum ki. Yani bunu bilmediğimde de karşıma böyle bir mesaj geldiğinde inanmam ve bunu yaygınlaştırmam bana doğal geliyor. Yani böyle bir şey varmış, olabilir mi? Ben bu soru işaretiyle birlikte bunu bir tanıdığıma göndereyim diyor insanlar. Yani diyorlar çünkü işte bir şeyi belki keşfetmeye çalışıyor, bir şeyi anlamaya çalışıyor. Belki başka birinden gelecek bir yorumu merak ediyor. Yani tamamen karşısına böyle koyamadığımız gerçekler olmadığında da eksik kalıyor. Yani o yüzden de paylaşıyor insanlar. Yani tam olarak koronavirüse neyin iyi geldiğini söyleyemediğinde insanlar başka işe yarayabilecek olduğunu düşündüğü şeyleri sıralamaya başlıyorlar. İşte soğan, sarımsak, sirke, işte zencefil, bunları sıralayabilir. Yani çünkü bunun bu şeye, bu hastalığa ya da bu virüse neyin çare olduğunu bilmiyoruz. Yani işte o en başa dönüyoruz. O belirsizlik hali bunları yaygınlaştırmaya neden oluyor ve yaymamıza da neden oluyor. O yüzden yani ne olacak ve niye bunu paylaşıyoruz sorusu biraz şeyle birlikte geliyor. Bence o soru işaretini belirsizlikten de kurtarmaya çalışıyor insanlar. Buna bana bir aklı selim cevap gelir mi? Ya da bu bilgiyi ben de yaygınlaştırayım ve o bilinmezi biraz ben de netleştireyim diye düşünüyor olabilirler.
Peki şu da bir etken olabilir mi? Yani şimdi bu 5G ile ilgili mesela 5G çok somut bir örnek. Bu benzer şekilde şeye de benziyor. Aşı karşıtları veya işte onların yayılımı gibi bir tempoyla bu dönemde gidiyor. Şeyi düşünüyorum, 5G'nin ve işte koronavirüsle ilgili iddialarda o bilinmezine yanıt ararken bu bir soru şeklinde yayılmıyor ama yani kendisine inandırıcı gelmesine rağmen yani bir şeyler eksikse bunu internette araştırmak yani veya bu bilgi sadece sana gelmez herhalde. Yani 5G ile ilgili bütün dünya bir sırrı saklıyor ve bunu senin WhatsApp'ına gelmesi konusu, bu arada bunu küçümseyerek söylemiyorum. Yani hepimiz farklı konularda farklı içeriklerle karşılaşabiliriz böyle ve bunların peşinden gidebiliriz. Bu şerhi de bırakarak konuşmakta fayda var. Ama bir şeyi bilmiyorsan onun negatif yönde bir davranışta bulunmak bana biraz kusurlu geliyor burada. Ya ortada çok bilinmeyen var. Bunu her şeyle söylüyoruz. Ama net çözüm de oradaki WhatsApp mesajında olmuyor. Biraz galiba bunu anlatmak gerekiyor.
Tabii işte şeyi düşünmek lazım. Biz bir neden sonuç ilişkisi görmeye çok eğilimliyiz yani. Bir her şeyin birbiriyle ilişkili olduğunu, hiçbir sonucun nedensiz olamayacağını, tesadüfün hayatta yeri yokmuş gibi davranmanın mümkün olabileceğini falan düşünüyoruz. Bu bence hepimizde olan ve hepimizi zaman zaman yakalayabilen bir şey. Tabii şeyi de söylemek lazım. Araştırmaları hatırlarsınız. İnsanların yanlış bilgiye, komplo teorilerine inanma sebeplerinin en başında aslında biraz tembellik de geliyordu. Araştırmaya yönelik zaman harcamamak, biraz hız kaygısı, o iletişimin çok hızlı yürümesi ve bizim de o hıza ayak uydurmaya çalışmamız da biraz bu düşünce yöntemlerimize blokaj koyuyor. Bunlar da bence önemli sebepler. Hepimiz de bunun farkında olmalıyız. Tembel davranmayıp biraz araştırmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Ben açıkçası cahilliktense tembelliğin burada daha büyük payı olduğuna neredeyse eminim. Araştırmalar da bunu zaten kanıtlıyor. O yüzden biraz daha WhatsApp grubumuzdaki insanlarla empati kurmamız lazım. Eğer onlar tembel davranıyorsa bizim daha fazla çaba sarf edip doğruyu bulup çıkarmaya yönelik bir çalışma içerisinde olmamız lazım. İnsanların omzuna sorumluluk yüklüyor muyum? Yüklüyorum. Bunu Okan Bölgen'in programında Okan Bölgen bana hatta bana değil Tirşe'ye biraz çıkışarak sormuştu. Ya neden insanlara yeni ödevler çıkarıyorsunuz? Dijital okuryazarlığı nereden çıkardınız gibi. Şimdi onun bakışından anlıyorum ben bu soruyu. Fakat bir yandan da bu içinde bulunduğumuz dünya hepimize yepyeni sorumluluklar yüklüyor. Yani çok değişken bir çağda yaşıyoruz. Bu değişken çağda hayatta kalmak istiyorsak, doğru kararlar almak istiyorsak biz de bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz bence.
Ya burada bir ek yapmak istiyorum. Tam dediğin şeyle alakalı sorumluluk meselesi. Sorumluluk meselesindeki en büyük boşluk şu. Sorumluluk almamaktaki daha doğrusu. Nasıl sonuçlar ortaya koyacağını bilmiyoruz çünkü. Belki şey seviyesinde bir sorun olmayabilir. İşte hastasınız ya da hasta değilsiniz. Evde sarımsak yiyorsunuz koronavirüse karşı. Bunun kimseye bir zararı yok. Evet, yani bunu kimse acaba başıma bir şey gelir mi diye düşünerek şey yapmayabilir. Ama aslında bu yanlış bilgi yüzünden insanların başına neler geldiğine dair biraz daha fazla bilgimiz olsa belki burada yaygınlaştırma görevi bizim de. Yani örneğin işte yanlış tedaviler yüzünden ya da yanlış yöntemler yüzünden, internette okuduğu şeyler yüzünden hayatı değişen, hayatı mahvolan insanlar var. İşte bu aşı karşıtlığı meselesi de buna giriyor. İşte ne bileyim kansere karşı kemoterapi tedavisi yerine doğal ürünlerle iyileşebileceğini düşünmesi gibi şeyler geliyor. Ya da işte ne bileyim gidiyor 5G direğini yakıyor. Yani tam olarak ondan kaynaklı mı değil mi bilmiyoruz şu an tabii ama yani yapılıyor böyle şeyler ve işte bir gün sizin mahallenizdeki 5G direği gittiğinde belki internete falan giremeyeceksiniz bilmiyorum. Yani Türkiye'de yok tabii böyle bir şey ama yani yanlış bir bilginin ya da söylentinin nasıl sonuçlar doğurduğuna karşı biraz daha fazla bilgimiz olması gerekiyordur belki de. Yani burada teyitçiler olarak biz bunu daha fazla düşünebiliriz tabii. O yüzden de insanların zihnine bunu kazımak lazım. Yani bu birinin hayatını mahvedebilir. İşte bir çocuk kızamık kapmasına neden olabilir, bu yanlış bilgi şu sonucu doğurabilir diye hep hatırlatmak lazım ki insanlar da bu alışkanlığı ve sorumluluğu edinebilsinler. Yani bence çok kritik olan burası. Yani birilerinin seçimlerini mahvediyor falan.
Bir de şu noktayı da mutlaka vurgulayayım. Mesela 5G konusunu değerlendirdik ya. Mesela burada bir şeyi öğrenme motivasyonuyla paylaşıyorsa da bunun karşısında doğru bilgi çıktığında, bilimsel bir çalışma çıktığında onu da aynı artı bakışla kucaklaması gerekiyor kişilerin diye düşünüyorum. Mesela bu çünkü 5G'yi çok tartışacağız belli. Başka konularda da tartışacağız. Birçok şeyin sebebi olarak karşımızda duracak ve bunun karşısında yani bir geri tepme etkisi olmamalı gibi düşünüyorum. Çünkü o konuda çok tartışmaya muhtaç dediğimiz gibi. Evet, biraz WhatsApp'ın bu yanlış bilginin yayılım sürecindeki etkilerini konuşmaya çalıştık. Ben ikinize de katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Bir yandan şunu da belirtelim tabii. Burada bu bölümü dinledikten sonra altta linkten de erişebilirsiniz. Teyit'in WhatsApp stickerlarını da alıp WhatsApp gruplarında paylaşabilirsiniz. Bu da yanlış bilginin önüne geçme konusunda size minik adımlar olabilir. Ailenizin teyitçisi olmayı da unutmayın. Çünkü bu tip gruplarda hepsine erişme şansımız yok. Şüpheli yanlış bilgiyle karşılaştığınızda bizim analizlerimiz veya bakış açıları farklı yerlerden de erişebileceğiniz bilgiler rehberiniz olabilir. Ve aslında bu bölümün belki de ana cümlelerinden birisi bunu yukarıdan bakarak veya kibirli bir tavırla değil biraz daha kucaklayarak biraz daha karşıdaki kişi anlamaya çalışarak biraz daha empatiyle yapmakta fayda olduğu kanaatindeyiz. Ve böylece TC Etfeli'ni bugün de noktalıyoruz. Bizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Apple Apple Podcast ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.